13. Kanto. Merdivenin tepesine varmıştık. Yukarı çıkınca günahtan arındıran dağın ikinci kez bölündüğü yere ulaşmıştık. Burada da bir kemer vardı. Çepeçevre dolanıyordu dağı. Yayının dar olmasıydı öncekinden ayrıldığı. Burada ne resim ne de işaret vardı. Soluk taş rengine bürünmüş yamaç da yolda çıplaktı. Ozan dedi ki, birinin gelmesini beklersek danışmak için çok uzun süre bekleriz belki. Sonra güneşe çevirdi gözlerini. Sola döndü gövdesini, sağ yanına abanıp dedi ki, ''Ey güzel ışık, sana güvendik de bu yola girdik. Yol göster bize. Burada nasıl gitmek gerek, öğret bize. Dünyayı ısıtıyor, üstünde ışıyorsun. Başka bir gerekçe engellemedikçe ışığın hep yol göstersin bize. Yeryüzünde bir mil tutan bir mesafeyi içimizdeki isteğin dürtüsüyle kısacık bir sürede almıştık ki bize doğru göremediğimiz ruhların geldiğini sezdik. Saygılı gözlerle sevgi sofrasına çağırıyorlardı bizi. Uçarak geçen ruhlardan ilki ''Vinum non habent'' dedi yüksek sesle. Aynı sözleri yineledi arkamızdan giderken de. Uzaklaşıp da sesi duyulmaz olmadan önce ''Orestes'im ben'' diye bağıran bir başka ruh geçti. O da yanımızda durmayıp gitti. ''Babam, ne diyor bu sesler?'' demiştim ki üçüncü bir ruh çıka geldi. ''Sevin size kötülük edenleri'' dedi. İyi yürekli usta yanıt verdi. ''İmrenme günahı kamçılanır bu dairede. Bu nedenle sevgiyle örülmüştür kırbacın ipleri. Kırbacın tam karşıdadır dizginin sesi. Bağışlama yerinin eşiğine gelmeden önce sanırım duyacaksın o sesi de. Gözlerinle havaya bak dikkatle. Oturan insanlar göreceksin önümüzde. Tümünün de sırtı kayaya dayalı.'' Bunun üzerine gözlerimi dört açtım. Önüme baktım. Taş rengi harmaniyelere bürünmüş gölgeler seçtim. Biraz daha gidince ''Meryem, dua et bizim için. Mikail, sen de. Petrus, sen de. Ermişler, siz de.'' diyen sesler işittim. Sanmam ki günümüzde yüreği orada gördüklerimden etkilenmeyecek denli katı bir insan olsun yeryüzünde. Açık seçik görebilecek gibi yaklaşınca görüntülerine acıdan yaşlar doldu gözlerime. Kaba bir telise bürünmüşlerdi. Her biri bir arkadaşının omzuna dayanmıştı. Hepsi birlikte kayaya yaslanmışlardı. Bağışlama günleri kilise önlerinde başlarını birbirlerine eğip de dilenen yalnızca sözcüklerin sesiyle değil, ses denli etkili görünüşleriyle de acıma uyandırmayı deneyen aç susuz körlere benziyorlardı. Güneşin körlere ulaşmaması gibi burada da göklerin ışığı bu gölgeleri göstermiyordu kendini. Çünkü demir bir iplikle delinip dikilmişti göz kapakları. Tıpkı yerinde durmayan yabani atmacaların dikili gözleri gibi. Beni görmeyenleri görerek yürümek bence onları aşağılamak demekti. Bilge danışmanıma döndüm bu nedenle. Sessizliğin anlamını iyi bilen Bilge soru sormamı beklemedi. Şunları dedi. Konuş ama az söyle, öz söyle. Vergilius yanımda çıkıntının aşağıya düşebilir yanından yürüyordu. Hiçbir korkuluk yoktu o yanda. Dini bütün gölgeler öteki yandaydı. Gözyaşları büyük basınç yapıyordu korkunç dikişlere. Sırılsıklam olmuştu yanakları. Onlara doğru, ''Ey yöneldikleri ışığı göreceklerinden kuşku duymayan ruhlar!'' diye söze girdim. ''Dilerim yüce bağışlayıcı vicdanınızın köpüğünü götürür de birazdan belli kırmağınız artık tertemiz akar oradan. İçinizde Latin varsa adını bağışlarsanız beni sevindirir, hoşnut kılarsınız. Bunu bilmem, onun için de yararlı olur bakarsınız.'' ''Kardeş, buradakilerin her biri gerçek bir kentin kentlisi. İtalya'da sürgün yaşamış birini arıyorsun belli ki.'' Bu yanıt bulunduğum yerin az ötesinden gelmişti. Sesimi duyurabilmek için o yöne ilerledim. Ruhların arasında konuşmamı bekler gibi bir ruh vardı. Körler gibi çenesini kaldırmıştı. Nasıl demek ister gibi. ''Yukarı çıkmak için günahtan arınan ruh.'' dedim. ''Bana sen yanıt verdinse memleketin ne, adını da söyle.'' ''Siyenalıyım.'' diye yanıt verdi. ''Bunlarla birlikte günahlarımdan arınıyorum. Bizi bağışlaması gerekene gözyaşı döküp yakarıyorum.'' Sapiye olsa da adım, akıllı olamadım. Kendi mutluluğumdan çok başkasının yıkımından tat aldım. Seni kandırdığımı sanma sakın. Dinlersen dediklerimi, ne çılgın olduğumu anlarsın. Ömrümün eğrisi inişe geçtiğinde. Bizimkiler düşmanla savaşıyordu Kolle'de. Tanrı'ya dua ediyordum ben de, yapmak istediğini yapsın diye. Bizimkiler bozguna uğradılar. Kaçmak zorunda kaldılar. Kaçtıklarını görünce daha önce bilmediğim bir mutluluk yaşadım. Küstah yüzümü göklere doğru kaldırdım. Senden korkmuyorum artık diye Tanrı'ya bağırdım. Tıpkı hava açınca böyle yapan kara tavuk gibi. Tanrı ile aram düzelsin istedim yaşamımın son döneminde. Eğer Pierre Pettinaio anımsayıp da beni büyüklük göstermeseydi, kutsal dualarında adıma yer vermeseydi, ceza borcum sona ermemiş olurdu daha. Peki sen kimsin? Durumumuzu sora sora bizimle yürüyorsun. Soluk alıp veriyorsun konuşurken. Üstelik görüyorsun. Benim gözlerim de dedim kapanacak burada. Ama uzun süre değil. Çünkü imrenerek bakıp da işledikleri günah ağır değil. Alt dairede çekilenlerin doğurduğu korku daha çok ürkütüyor ruhumu. Şimdiden ezilir gibiyim o yükün altında. Dedi ki, yine ineceksen aşağıya, kim getirdi seni buraya, bizlerin arasına? Dedim ki, yanımda duran, ağzını açmayan kişi. Canlıyım ben, ey seçilmiş ruh, yeryüzünde ölümlü adımlarımı senin için de atmamı istersen çekinme, ne istiyorsan söyle. Bu duyduklarım benim için yepyeni, dedi. Tanrı'nın seni sevdiğinin göstergesi. Ara sıra dualarınla yardımcı ol bana. Toskana topraklarına adım attığında en büyük isteğin adına senden dileğim, beni anımsatman ardalarıma. Umudunu Talamone'ye bağlayan beyinsizler arasında göreceksin onları. Diana'yı bulma uğrunda umut tüketmekteler. Ama bu işten en çok zarar görecek amiraller. 14. Kanto. Ölüm uçuşunu öğrenmeden önce dağımızda dolaşan, canı isteyince gözlerini açıp kapatan bu insan da kim? Bilmiyorum, bildiğim yalnız gelmediği. Sen daha yakınsın, sen sor kimliğini. Güler yüzlü davran ki yanıtlasın isteğimizi. Sağımda baş başa vermiş iki ruh böyle diyordu benimle ilgili. Başlarını doğrulttular konuşmak için benimle. Şunları dedi biri. Ey gökyüzüne hala bedenine gömülü giden ruh. Acıyıp da halimize, ne olur kimliğini söyle bize. Nereden geldiğini de. Sana tanımlan bu ayrıcalık şaşırttı bizi. Daha önce görülmemişti hiç örneği. Dedim ki, Toskana'nın orta yerinden Falterona'dan doğan bir akarsu geçer. 100 milden daha uzun akıp gider. Bu bedeni onun kıyılarından getirdim. Kim olduğumu söylemem boşa gider. Çünkü yeterince ünlü değil kimliğim. Eğer doğru anladımsa dediğini, sözünü ettiğin Arno Nehri, diye yanıt verdi az önce konuşan ruh. Şunları dedi öteki ruh. Suyun adını niçin gizledi, sanki ürkünç bir şeyden söz eder gibi. Bu sorunun sorulduğu gölge yanıt verdi. Bilmiyorum ama keşke yerin dibine batsa bu vadi. Peloro'nun koptuğu dağların göğe yükseldiği bütün tepelere tepeden bakan tepedeki kaynağından, gökyüzünün denizden aldığını dengelemek, ırmakların taşıdıklarına erişmek için ulaştığı kıyıya dek herkes, kötü gelenekler ya da yöreye çöken uğursuzluk nedeniyle düşman bilir erdemi. Kaçar ondan yılandan kaçar gibi. Bu vadinin mutsuz insanları öyle değiştirdi ki özelliklerini, sanırsınız kirki otlatmış onları. İnsan besini yerine palamut tanesi yemesi gereken pis domuzların içinden geçer, ırmağın cılız başlangıcı. Sonra aşağılara inerken güçlerinden çok havlayan encikler görür. Küçümser onları, yüzünü döndürür. Aşağıya süzülür. Büyüdükçe kurda dönüşmüş köpekler görür bu lanetli, bahtsız ırmak. Daha derin boğazlara indiğinde kurnaz mı kurnaz tilkiler bulur önünde. Olanaksızdır bunları faka bastırmak. Duyanlar olsa da konuşacağım. Gerçekçi bir ruhun bana söylettiğini buradaki anımsarsa ileride yararı olur onun içinde. Azgın ırmağın kıyısında gözlerimin önünde torunun beliriyor. Bu kurtları avlıyor, herkese korku salıyor. Etlerini canlı canlı satıyor. Sonra usta bir hayvan gibi onları boğazlıyor. Çok canı kıyıyor. Kendi de onurundan oluyor. Hüzünlü ormandan kanlar içinde çıkıyor. Öyle durumda bırakıyor ki ormanı, 1000 yıl geçse de dönmeyecek artık eski haline. Büyük bir yıkım haberi alan kişinin, tehlike hangi yönden gelirse gelsin, nasıl altüst olursa yüzü, dönüp de öteki ruhu dinleyenin böyle bir acıya gömüldüğünü gördüm, işitince söylenenleri. Birinin görüntüsü, birinin dedikleri, adlarını öğrenme isteği doğurdu bende. Adlarını bağışlamalarını istedim ikisinden de. Benimle ilk konuşan ruh girdi söze. Senin bana yapmak istemediğin şeyi benim sana yapmamı istiyorsun demek ki. Tanrı'nın sevgili kulu olduğuna göre ne kez davranmayacağım ben de. Adımın Guy de Dolduca olduğunu bil şimdi. Kanım öyle tutuşmuştu ki haset ateşiyle betim benzim atardı sevinen birini görünce. Ne ektimse onu biçiyorum şimdi. Ey insan soyu, niçin bağlıyorsun yüreğini başkalarının dışladığı yere? Bu gördüğün Rinier. Kalbule ailesinin onuru, övüncü. Bu aileden hiç kimseye miras kalmadı değerleri. Po ile dağ, denizle Reno arasındaki yörede yalnızca onun soyunda eksilmedi gerçekle mutluluk için gerekli iyilik. Çünkü bu sınırlar içinde zehirli bitkiler sardı her yanı. Toprağı işlemek için artık geç kalındı. Nerede o temiz Lizio? Arrigo Mainardi nerede? Pierre Traversaro, Guy de Ducapringa nerede? Ey Romagnalılar, ey soysuzlar! Cılız tohum ne zaman soylu ağaç verecek? Bologna'da bir Fabro, Faenza'da Bernardino di Fosco ne zaman yeniden dünyaya gelecek? Ağladığımı görürsen şaşırma Toskanalı. Anımsayınca bizimle birlikte yaşayan Ugolin Dazzo ile Guy de Prata'yı, Federigo Tugnusa ile arkadaşlarını, Traversera ailesini, Anastagileri, kadınlarla şövalyeleri, bugün yüreklerin kötüleştiği yerde sevginin, saygının verdiği acıyı, keyfi. Ey Brettinoro, ailende bir sürü kişi de suçlu olmamak için çıkıp gittiğine göre niçin kaçmıyorsun sen de? Bagnacaval iyi ediyor dünyaya çocuk getirmemekle. Castrocaro hatalı. Konuyu daha da hatalı dünyaya rezil kontlar getirmede acele etmekle. İyi oldu paganların iblisten kurtulmaları. Ama yine de onlardan geriye kalmayacak lekesiz bir anı. Ey Ugolundo Fantolin, senin adının korkusu yok. Çünkü ardıllarının adının lekelemesini beklemiyorsun. Artık git buradan Toskanalı. Anlattıklarım içimi kararttı. Konuşmaktan çok ağlamak geliyor içimden. Bu sevgili ruhların ayak seslerimizi duyduklarını biliyorduk. Susmaları doğru yolda olduğumuzun göstergesiydi. İlerleyip de yalnız kalmıştık ki, karşıdan havayı yaran bir yıldırım gibi gelen bir ses şunları dedi. Hemen öldürecek her kim bulursa beni. Ve bulutları yarıp da uzaklaşması gibi gök gürlemesinin uzaklaşıp gitti. Kulaklarımız bu sesten kurtulmuştu ki, göğün üst üste gürlemesi gibi yeni bir gürültü işitildi. Taş kesilen Aglaurus'um ben. Bu sesi işitince öne atacak yerde sağ bir adım attım. Ozana sokuldum. Hava dinginleşmişti her yerde. Vergilius dedi ki, bu sesler birer dizgindi. Amacı insanları sınırları içine çekmekti. Ama Zoka'yı yemişsiniz. Kendine sürüklemekte sizi eski düşmanınızın oltası. Bu nedenle dizginin de, uyarının da olmuyor yararı. Gök sizi çağırıp çevrenizde dönmekte. Ölümsüz güzelliklerini göstermekte. Ama yere bakıyor gözleriniz yine de. İşte bu yüzden her şeyi gören ceza veriyor size. 15. Kanto. Çocuklar gibi yerinde durmayan gökküre, 3. saatin bitimiyle günün başlangıcı arasında ne yol giderse, akşam olması için güneşin de o kadar yolu kalmıştı. Orada akşamdı, burada gece yarısı. Burnumuza vuruyordu güneşin ışınları. Çünkü yeterince dolanıp dağı batıya doğru yol almıştık. Gözlerimi daha da kamaştırmıştı, eskisinden de güçlü ışık. Bu durum beni çok şaşırtmıştı. Bunun üzerine kaşlarımın üstüne götürdüm parmaklarımı. Azaltmak için aşırı ışığı. sudan ya da aynadan yansıyan güneş ışını nasıl yükselirse karşı yönde, tıpkı aşağıya indiği biçimde ve aynı uzaklıktan izlerse bir taşın düşme eğrisini, deneyle bilimin doğruladığı gibi, ben de önden gelen kırılmış bir ışığın bana çarptığını sandım. Hemen gözlerimi başka yöne kaçırdım. Güzel babam dedim. Bize doğru gelen, gözlerimi korumamı engelleyen bu adam da kim? Cennetten gelenlerin gözlerini kamaştırmasına şaşırma, diye yanıt verdi. Gelen, bizi yukarıya davet eden bir elçi. Yakında böyle şeyler görmek, yük olmaktan çıkıp sana keyif verecek. Duyguların yavaş yavaş buna uyum gösterecek. Yanına vardığımızda kutsal melek tatlı bir sesle dedi ki, ''Buradan girin içeri. Buradaki çıkışın daha azdır eğimi.'' İçeri girip tırmanmaya başlamıştık ki, ardımızdan ''Beati misericordes'' sesleri yükseldi. Bunu ''Günahı yendin, öyleyse sevin'' izledi. Ustamla birlikte tek başımıza yukarıya doğru çıkarken yararlanmak istedim onun sözlerinden. Ona doğru dönüp şunları dedim. ''Ne demek istedi o Magnalı ruh sence?'' Başkalarının dışlandığı yere demekle. Büyük günahının sonucunu bildiğine göre diye yanıt verdi. Daha az acı çekmeleri için insanları uyarmasına şaşmamalı. Bölüştükçe azalan şeylere yöneldiği için isteklerinizin ereği, çekememezdik kabartmakta yüreklerinizi. Ama en yüce dairenin sevgisi, yukarıya doğru yöneltseydi isteklerinizi, içinizde bu tasadan eser bile kalmazdı. Çünkü bizim diyenlerin sayısı ne denli çok olursa, o denli zengin kılar herkesi. Daha çok Tanrı sevgisi tutuşturur o manastırı. Soru sormadan önce daha rahattım dedim. Daha kaygılıyım şimdi. Zihnimde daha çok kuşku birikti. Birkaç kişinin bölüştüğü bir değeri, çok sayıda kişi bölüşürse, o kişilerin daha varsıl olmaları düşünülebilir mi? Dedi ki, aklın hala dünya işlerinde senin. Bu nedenle olmalı. Gerçek ışıktan karanlıklar derlemektesin. O sonsuz, o anlatılmaz güzellik, parlak bir nesneye giden bir ışın gibi koşarak gider sevgiye. Ateş nedenle çoksa, o denli çok verir kendini. Böylece nedenle yayılırsa sevgi, o denli çoğalır sonsuz erdem üzerinde. Nedenle çok yürek tutuşursa yukarıda, o denli çok olur sevginin ereği. Bir ayna gibi yansır erdemler karşıdaki ruha. Eğer dediklerim doyurucu gelmediyse sana, bitirisi göreceksin. Bu isteğinin de başka isteklerinin de dindiğini göreceksin. Yeter ki çaba göster de, acı çekince kapanan her yara gibi, kapansın beş yaranda. Kapanan iki yaran gibi. Tam mutlu ettin beni diyecektim ki, öteki daireye geldiğimi gördüm. Gözlerim konuşmamı engelledi. Burada birden benliğimi sanki bir sanrı kapladı sandım. Bir tapınakta birçok insanla karşılaştım. Kapıda bir kadın duruyordu. Sevecen bir ana gibi şunları diyordu. ''Oğul, niçin böyle ettin bize? Acılar içinde seni arıyoruz, baban da, ben de.'' Kadın bunları dedi, sustu. Görüntü de gözlerimin önünden yok oldu. Sonra onun yerini bir başka kadın aldı. Yanakları büyük bir öfkeden doğan bir acının akıttığı yaşlarla sırılsıklandı. Dedi ki, ''Eğer bilime ışıklar saçan, adı tanrılar katında onca tartışmaya yol açan kentin egemeni sensen, sıkılmadan kızımızı kucaklayan o ellerden öç al, ey Pisistratus!'' Bende iyi yürekli, sevecen bir izlenim bırakan senyör, şu yanıtı verdi sakin bir yüzle. Ceza verirsek iyiliğimizi isteyenlere, ne yaparız kötülüğümüzü isteyenlere? Sonra öfke ateşiyle yanan insanlar gördüm. Bir delikanlıyı taşlıyorlardı öldüresiye. Geber, geber diye bağırıyorlardı olanca güçleriyle. Delikanlı öne eğilmişti. Ölümün soluğunu duymaya başlamıştı ensesinde. Ama yine de gökyüzüne çevriliydi gözleri. Böylesine çetin bir savaşta bile kendisine eziyet edenleri bağışlasın diye Yüce Tanrı'ya dua ediyordu, acımı uyandıran yüzüyle. Ruhum esirmeden silkinip de çevresindeki gerçek nesneleri görünce hatamın beni yanıltmadığını anladım. Çünkü uykudan uyanan biri gibi davrandığımı gören rehberim dedi ki, Ayakta duracak halin yok. Yarım milden beri adımların sarsak, gözlerin perdeli. Şarap içmiş, uykusu gelmiş biri gibi yürümektesin. Neyin var, iyi değil misin? Güzel babam dedim. Eğer dinlersen beni, bacaklarımın yerinde yerler esince gördüklerimi sana da anlatabilirim. O dedi ki, yüz maske bile taksan yüzüne, aklından geçen en küçük düşünce bile bilgim dışında kalmaz benim. Gördüklerin, sonsuzluk pınarından akan erinç sularına yüreğini açmaktan kaçınmanı önlemek içindi. Sana neyin var sorusunu, yerde cansız yatan bir ölüye, görmeyen gözlerle bakan biri gibi sormadım. Ayaklarına güç gelsin diye sordum. Uyku sersemliğini atmada tembellik edenleri zaman zaman böyle dürtmeli. Alacakaranlıkta yürüyorduk. Pırıl pırıl gün batımı ışınları arasından gözlerimiz görebildiğince bakıyorduk. Derken kara bir duman gece gibi ağır ağır bize doğru ilerledi. Sığınacak tek yer yoktu. Temiz hava yok olmuştu. Gözlerimiz görmüyordu.